Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kaygı, teknik masada Serpil Korkmaz sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Geçen hafta küçük cihattan büyük cihada konusuna başlamıştık. Bu hafta da dilerseniz devam edelim. Rum Kayseri elçisinin emirin müminin Ömer'e gelip Ömer'in kerametini görmesi. Rum Kayseri'nden Medine'de Ömer'e uzak çöller aşarak bir elçi geldi. Medine halkına, halifenin köşkü nerededir, atımı eşyamı oraya çekeyim dedi. Halk dedi ki, onun köşkü yok, Ömer'in köşkü ancak aydın canıdır. Gerçi emir diye adı sana duyulmuşsa da, onun yoksullar gibi ancak bir kulübesi vardır. Kardeş, onun köşkünü nasıl görebilirsin ki gönül gözünde kıl bitmiştir. Gönül gözünü kıldan ve hastalıktan arıt. Ondan sonra köşkü görmeyi gözet. Kimin canı heveslerden arınmışsa derhal tertemiz Allah tapusunu, Allah dergahını görür. Muhammed dumandan temizlendiği için nereye yüz çevirirse orada Allah'ın cemalini gördü. Seni kötülüğe sevk eden vesveselere yoldaş oldukça sen meveçullahı nasıl bilebilirsin? Kimin kalbinde kapı açılırsa gönül köşkünde yüzlerce güneş görür. Yıldızların içinde ay nasıl görünürse varlıklar arasında Allah da öyle görünür.
Evet. Şimdi yeni bir bahse aslında başlıyoruz. Bu aslında Hazreti Ömer'le Rum Kayseri'nden gelmiş bir elçinin hikayesi. Ancak bu hikayeye geçmeden önce geçen hafta işlediğimiz küçük cihattan büyük cihada dönme bahsiyle ilgili olarak orada bir beyit vardı dikkatimizi çeken. Zaman kalmadığı için konuşamamıştık üzerinde ama önemli olduğu için ben bir hatırlatmak ya da o bahsi de burada dillendirmek istiyorum. Hocam. Şöyle diyordu Mevlana, biz şimdi küçük muharebeden döndük, peygamber ile büyük muharebedeyiz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey şu, aslında her işimiz ve her halimiz bizim Hazreti Peygamber'le birlikte olmak zorundadır. Yani onun yolundan gitmek gibi bir yükümlülüğümüz söz konusudur. Peygambersiz olarak doğruyu bulmamız ve hakikate ulaşmamız bir çeşit mümkün değildir. Çünkü Allah insanlık tarihi boyunca insanlar ne zaman doğru yoldan şaşsalar ve azıtsalar onlara peygamber gönderiyordu. Demek ki yöntem olarak Allah insanların doğruya ve hidayete ulaştırılmasını peygamberler vasıtasıyla sağlıyorlar. Peygamberlerin öğretilerini ve peygamberlerin nasıl insanlar olduğunu bize ulaştıran şey ise onların getirmiş olduğu kitaplar. Kur'an, biz bugün açısından baktığımızda Kur'an-ı Kerim aslında bize aynı zamanda Hazreti Peygamber'i anlatan bir kitaptır. Ama Mevlana Hazretleri burada bir şeyden bahsediyor. O da diyor ki, dışa karşıki mücadelemizde nasıl peygamberin yolunu izliyorsak, içe karşı muharebemizde de peygamber aleyhisselamın yolunu izlememiz lazım. Hazreti Peygamber'in rehberliği, önderliği, yol göstericiliği olmaksızın içimize olan mücadelede de aslında doğru yolu ne yapamayız, bulamayız. İnsanlar her zaman nefse yenilebilirler. Nefisin öyle hileleri vardır ki bize iyilik ve güzellik yaptırıyormuş gibi bizi kötülüklere de sevk edebilirler. Hazreti Peygamber döneminde de bazı sahabilerin benzer problemlerle karşılaştıklarını bazı hadislerden öğrenebiliyoruz. Mesela bazı sahabeler geliyorlar diyorlar ki Resulullah biz artık birisi geliyor diyor ki ben bir ömür oruç tutacağım diyor. Hı hı. Öteki geliyor diyor ki ben insanlardan ayrılacağım, ömrüm boyunca ibadet edeceğim gibi sözler söylüyor. Bunun üzerine Hazreti Peygamber diyor ki ben içinizde en hayırlı olanınızım ve Allah'ın yolunda en çok gitme konusunda ısrar eden benim ama böyle bir şey yapmıyorum. Demek ki aslında Hazreti Peygamber'in kendi iç dünyamıza ilişkin muharebemizde de örnek alınmasının zorunlu olduğunu görüyoruz. Çünkü böyle almadığımız takdirde iyilik adı altında aslında şeytanın ivası ya da nefsimizin arzu ve hevesleri bizi ne yapacaktır? Kötü bir yola götürecektir. Normalde gündelik kötü insanlarda bile bunu görüyoruz. Yani sizi mesela bir yola sokarlar ve zor bir yola sokarlar. Siz de o işin olmayacağını, zorluklarının aşılamayacağı kanaatine vararak vazgeçersiniz ve kötülüğe doğru gidersiniz. Nefis de aslında bunu bize yapabilir. Bu yüzden büyük mücadelenin de, yani içimize karşı yapılacak olan mücadelenin de yine Hazreti Peygamber'in yoluyla, onun sünnetiyle sürdürülmesi lazım. Onun örnekliğiyle gerçekleştirilmesi lazım. Bu da peygamberi ve nebevi bir sünnetle ancak gerçekleştirilebilir bir şeydir. Bunu gözden uzak tutmamamız lazım. Hazreti Peygamber'in yolundan ve Hazreti Peygamber'in sünnetinden ayrılmış her hareket ve her düşünce İslam alimleri tarafından bid'at olarak isimlendirilmişlerdir ve onlardan uzak durmuşlardır. Evet, onun yolunda, onun istikametinde, onun belki söylemediği ve yapmadığı şeyler geliştirilebilir, söylenebilir. Çünkü bu sünnetten ayrılmamak anlamına gelir aynı zamanda. Her sonradan icat olunan şey ya da her geliştirilen şey bid'at, kötü bir bid'at değildir İslam düşüncesi açısından baktığımız zaman. Hazreti Peygamber'in bizi alıp götürmek istediği bir istikamet vardır ve o istikametin üzerinde biz yeni şeyler geliştirebiliriz. Kendi iç dünyamızda da geliştirebiliriz. Mesela bizim mutasavvıflarımız halvet diye bir şey geliştirmişlerdir. Yani insanın diğer varlıklardan uzanarak uzaklaşarak Allah ile baş başa kalmak, Allah hakkında tefekkür etmek, onunla daha yakın olmak arzusuyla halvet diye bir şey geliştirmişlerdir. Bunu da neyden gerçekleştiriyorlar? Hazreti Peygamber Risalet öncesinde, daha peygamber olmadan önce ne yapıyor? Bir yaşa geldiği zaman 40 yaş civarında insanlardan uzaklaşıyor ve Hira mağarasında halvete çekiliyor. Hı hı. İşte bizim mutasavvıflarımızın da halvet dediği şey bundan ibarettir. Bugün hala Müslümanlar Ramazan'ın son 10 gününde de ne yaparlar? İtikafa girerler. Yani insanlardan uzaklaşırlar. Bir hafta ya da 10 günlük itikafa girerler. Burada sürekli ibadetle iştigal ederler. Allah düşüncesiyle iştigal ederler ve İslam'ın doğrularıyla uğraşırlar. Bir de kendileriyle, kendi nefisleriyle, kendi heva ve arzularıyla mücadele ederler. Dolayısıyla bizim bu mücadeleyi de Hazreti Peygamber ile sürdürmemiz lazım. Onun örnekliği olmaksızın bunu sürdürmemiz, iç muharebeyi, hele hele zor olan iç muharebeyi, büyük cihadı Hazreti Peygamber olmaksızın, onun yöntemi olmaksızın kazanmamız da imkansız bir şeydir. Çünkü o bize hem dış düşmanla nasıl baş edeceğimizi hem de iç düşmanla nasıl baş edeceğimizin en doğru yollarını göstermiştir. Bunu da söylemekte fayda var doğrusu. Bir başka şey de mesela Hazreti Peygamber'e baktığımızda daha peygamber olmazdan önce çocukluk yaşlarında bile onun Muhammedül Emin olarak isimlendirildiğini yapıyoruz, biliyoruz. Demek ki biz buradan şunu hemen çıkarmamız, anlamamız gerekiyor ki insan olarak İlk yapmamız gereken şey tıpkı Hazreti Peygamber'in Muhammedül Emin olması gibi biz de her birimiz emin insan olmak zorundayız. Dışarıdaki bakan insanların bizden emin olması lazım. Anadolu'da o meşhur söz var. Yani işte sizin elinizden, dilinizden insanların emin olması lazım. Dolayısıyla bunu sağlamadığınız takdirde, Hazreti Peygamber'le birlikte böyle bir mücadeleye girmediğiniz takdirde o mücadeleyi kazanma şansınız da yoktur diye burada anlatmakta fayda olduğunu mülahaza ettiğimiz için dile getirmiş olduk. Şimdi konumuza geri dönecek olursak Hazreti Ömer ile Rum Kayseri'nden gelmiş elçinin hikayesinin bahsine giriyor Mevlana Hazretleri. Aslında burada Hazreti Ömer bir çeşit insanı kamili, yani bir çeşit mürşidi kamili de temsil ediyor olabilir. Rum diyarından gelmiş elçi de talibi, müridi temsil ediyor olabilir. Bunu da göz önünde bulundurarak hikayeyi okumamız lazım. Dikkat edecek olursanız Hazreti Ömer'e uzak yolları aşarak geliyor. Yani elçi uzak yolları aşarak geliyor. Biz biliyoruz ki İslam tarihinde, özellikle tasavvuf tarihinde büyük mutasavvıflar şeyhlerinin yanlarına çok uzun mesafelerden giderek gelmişlerdir. Hani hatırlayalım, Mevlana Hazretleri'nin yanına gelen Şems de aslında böyle uzunca bir yoldan gelmiştir. Yani belki birkaç ayı alacak bir yolculuktan sonra gelmiştir. Aslında bunun sembolik bir değeri de vardır. Çünkü insanlar İyilik peşinde olmak istedikleri zaman, iyiliğe yönelmek istedikleri zaman uzunca bir mesafe kat etmeleri gerektiğini de bilmeliler. Yani emeksizce, zahmetsizce iyiliğe ulaşmak mümkün değildir. Bunu da bilmek lazım. Bu hikayelerdeki uzunca bir yoldan gelme bahsinin bununla ilgili olduğunu söylemek lazım. Hele hele seyri sülük dediğimiz iç alemimizdeki inkişaf söz konusu edildiğinde bunun da uzunca bir zaman aldığını düşünüyoruz. Biz insana baktığımızda da böyle, yani insanın bilge bir adam olabilmesi öyle hemencecik kolayca gerçekleşmiyor. Yıllar alıyor, seneler alıyor. Belki elimize geldiğimizde, 60'a geldiğimizde ancak bir takım şeylerin nasıl olduğunu, doğrunun nasıl olduğunu ancak kavrayabiliyoruz. Bu sebeple de bu uzak yoldan gelmenin ne anlama geldiğini de söylemekte fayda var. Şimdi tabii burada örnek de Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri var. Bu İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden bir tanesidir. Biliyorsunuz başlangıçta Hazreti Peygamber'i öldürmek için yola çıkıyor. Ve ama orada gidip kendisi de diriliyor. Öldürmek üzere gittiği adamın yanında, yani Resulullah'ın yanında diriliyor. Yepyeni bir hayata ulaşıyor. İşte o Ömer öyle bir Ömer'dir ki bugün biz 1400 sene sonra hala onu konuşuyoruz. Mevlana Hazretleri işte ondan 800 sene sonra hala onu methediyor. Ve biz hala onun örnekliğiyle uğraşıyoruz. Hazreti Ömer'in adaleti hala dilden dile ulaşıyor. Peki o Ömer'i bu Ömer haline getiren nedir? O Ömer'i, eski Ömer'i, Hazreti Peygamber'i öldürmeye kalkan Ömer'i bugünkü Ömer haline getiren şey işte Hazreti Peygamber'dir. Ve Hazreti Peygamber'in öğretisidir. Biz bunu da ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Buradan hareket ederek bir kere bir Hazreti Ömer'in şahsiyetine baktığımızda elçi ne yapıyor? Geliyor diyor ki bu Ömer'in yerini, köşkünü bana gösterin. Medine halkı diyor ki Ömer'in köşkü yok. İşte İslam düşüncesinin belki en önemli şeylerinden, özelliklerinden bir tanesi bu. Müslüman insanların en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Onlar evet zengin olabilirler. Onlar mala mülke sahip olabilirler. Ama onlar tevazu içerisinde yaşarlar her zaman. Bugün de böyle değil midir? Bugün de insanlar normal gündelik hayatlarında gururlu, kibirli ve kendini beğenmiş insanlardan haz etmezler. Onlara mahkum olsalar bile onları iç dünyalarında kaldığı zaman pek sevmezler onları iç dünyalarında. Onlardan hatta onlardan nefret ederler. Ama bir adam zengin de olsa, iyi birisi ise, mütevazi birisi ise, diğer insanlardan farklı gibi davranmıyorsa onu da ne yaparız? Her zaman severiz. Aslında bu misalden hareket ederek şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Başkalarına örnek olmak istediğinizde İlla örnek olmak için gayret göstermeniz gerekmiyor. Kendiliğinizden iyi insan olduğunuzda, kendi iç dünyanızda barışık olduğunuzda, hani bir önceki şeyi hatırlayacak olursak, içinizdeki kötülüğü kontrol altına aldığınızda, iyice zayıflatıp da onu kötülük yapamaz hale getirdiğinizde zaten tevhidi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Yani takva kısmınızı güçlendirdiğiniz takdirde ve onu hükümran kıldığınız zaman, kendi içinize hükümran kıldığınız zaman zaten diğer insanları seviyorsunuz. Diğer insanlar sizi otomatik olarak seviyorlar. Çünkü bu Allah'ın sünnetidir. Allah'ı insanlar ne yaparlar? Kendilerini düzelttikleri takdirde severler. Ve kendisi düzeltilmiş olan, kendini düzeltmiş olan insanlar da bu yüzden başkaları tarafından sevilirler. Çünkü eşyanın tabiatına Allah bunu yerleştirmiştir. Bu sebeple de biz gene şunu bilmemiz gerekiyor. Adı sanı emir de olsa, parası pulu da zor, çok da olsa bu insan ne olması lazım? Bir kere mütevazi bir insan olması lazım. Mütevazi bir hayat sürmesi lazım. Ben bir zamanlar arkadaşlarımıza bu İslam tasavvufunun söylediği şey aslında İslam da söylüyor. Bir öğrencimiz vardı. Zengin birisiydi. Zengin bir çocuktu. Evlendiği zaman ben ona şöyle bir şey söylemiştim. Demiştim ya biz insanlara sade bir hayat sürmeleri gerektiğini tavsiye ediyoruz ama bize söyledikleri şey şu. Ya siz yok da ondan böyle söylüyorsunuz. Olsanız siz de öbürleri gibi olursunuz diyorlardı. Ya gel sen zengin çocuğusun, zengin birisin. Gel senin evi sade bir insan eviymiş gibi döşeyelim. Ben de diyeyim ki bak işte zengin olduğu halde sade bir evde de yaşıyor diye örnek olarak gösterelim demiştim ama onu da pek başarılı olamadık maalesef. Çünkü evdeki lüks eşyalarla ilgili ya hani böyle yapacaktık dediğimizde arkadaş bana dedi ki bunu amcam getirdi, şunu dayım getirdi, şunu halam getirdi. Gelen hediyeler bile onun işte sahilde yaşamasını sağlamış oldu. Evet yani dolayısıyla bu da bir şey olarak toplumsal problem olarak var ama İslam düşüncesinde özellikle tasavvuf düşüncesinde netice itibariyle sade hayat ve mütevazi hayat her zaman övülmüştür. Bunun tersi de aslında Kur'an-ı Kerim'de vardır. Süleyman Aleyhisselam'ın hikayesi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Süleyman Aleyhisselam da ne yapıyor? Ben malı bana Allah'ı hatırlattığı için seviyorum diyor. Yani evet sarayda da yaşayabilirsiniz ama sarayda yaşarken o mülkün size ait olmadığını, Allah'a ait olduğunu bilirseniz böylece bir mütevazi insan olarak hayatınızı sürdürebilirsiniz. Bizim eski köşklerimizde ve konaklarımızda bazılarında en azından ben birkaç tanesine şahidim kapısında mülk Allah'ın yazar. O aslında kendilerine bir hatırlatmadan ibarettir. Çünkü bilirsiniz ki mülk gerçekten Allah'a ait bir şeydir ve biz dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Mülk hiçbir zaman bize baki değildir. Nihayetinde her şey Allah'a kalacaktır. Allah'ın da bunların hiçbirisine ihtiyacı yoktur.
Hocam bir güzel söz aklıma geldi. Hemen onu hatırlatmak isterim. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.
Evet, doğru. Bu kesin böyle bir şeydir. Hatta buraya iş gelmişken bir Suyu Arayan Adam isimli kitapta okumuştum ben bunu. İşte Sovyet Rusya'da komünizm hükümran olduğu bir dönemde köylülerle komünistler arasında bir şey geçiyor, konuşma geçiyor. Köylüler diyorlar ki yani şimdi siz diyor bu mülkün devlete ait olduğunu mu söylüyorsunuz diyorlar. Onlar da he dediklerinde bir zamanlar diyoruz rahipler kiliseye ait demişti. O zaman da malı biz kullanmıştık. Şimdi siz devlete ait diyorsunuz yine biz kullanıyoruz. Biz gittikten sonra da asıl mal da mülk de Allah'a ait bir şeydir diyorlar. Yani köylüler bile, Rusya'nın köylüleri bile bu hakikati bilebiliyorlar ve söyleyebiliyorlar. Dolayısıyla bizim bu bilinçte olmamız lazım ve buna göre yaşamamız lazım. Bu hikayede göreceğiz. Böyle yaşadığınız takdirde diğer insanlar nezdindeki itibarınız malla mülkle elde etmiş olduğunuz itibardan çok daha fazladır. Çok daha büyük olacaktır. Hemen konumuza geri dönecek olursak burada Mevlana Hazretleri diyor ki kardeş onun köşkünü nasıl görebilirsin ki gönül gözünde kıl bitmiştir. Gönül gözünü kıldan ve hastalıktan arıt. Ondan sonra köşkü görmeyi gözet. Şimdi aslında bizim burada üzerine durmamız gereken hususlardan bir tanesi aslında iki çeşit göz vardır. Bir işte biyolojik gözümüz vardır. Dış dünyayı görmemize yarar. Ama bir de bizim İslam düşünürlerinin, mutasavvıflarının ve İslam alimlerinin sözünü ettiği kalp gözü dedikleri bir şey vardır. Kalp gözü ise bunu görür. Siz bir adamın çok zengindir ama adamda iyilik olmadığı, iç dünyasının karanlık olduğunu ne yapabilirsiniz? Pekala görebilirsiniz ve onu sevmezsiniz. Bir adam çok fakirdir ama o adamı sevebilirsiniz. Çünkü sizin kalp gözünüz dediğiniz şey, ruhi gözünüz dediğimiz şey ise ondaki üstünlüğü, ondaki erdemi, ondaki yüceliği ne yaparsınız? Görürsünüz ve ona hürmet gösterirsiniz. Aslında bizim hürmet gösterirken insanların makamlarına, mevkilerine, mallarına, mülklerine olmadığını da pekala biliyoruz. Zaman zaman zahiren öyle yapılmış olsak bile aslında iç dünyamızda kendimizle baş başa kaldığımızda birisine saygı duyuyorsak, birisine hürmet gösteriyorsak aslında onun iyi bir insan olmasıyla doğru orantılı olarak olduğunu ve şeyin hürmetin buna bağlı olduğunu da pekala söyleyebiliriz. Dolayısıyla bizim asıl olarak kalp gözü dediğimiz ya da ruh gözü diye ifade ettiğimiz gözümüzün açık olması lazım. Çünkü bununla hakikati görebiliriz. Biz dışarıdan normal insanlar baktığı zaman her zaman söylediğim bir şey vardır. Benim tabiata baktığınız zaman işte tabiatta ağaçları görürsünüz, çiçekleri görürsünüz, yaprakları görürsünüz, mevsimleri görürsünüz. Ama kalp gözü dediğimiz bir gözle baktığınız zaman onların bütün yaratıcısının Allah olduğunu, bütün bu özellikleri ona Allah tarafından verildiğini pekala görürsünüz. Bir Müslüman zihin, bir Müslüman kalp hemen bunu ne yapar? Fark eder. Bu yüzden de insanların canını heveslerden arındırması lazım. Canınızı heveslerden arındırdığınız zaman işte o zaman Allah'ın dergahını ve Allah'ın tapusunu görürsünüz. Her taraf Allah'a aittir. Mülk gerçekten de Allah'a ait bir şeydir. Ve bütün yaratıcıyı görmek sizin de aslında bir adam yaratıcıyı görmüyorsa, yaratıcıyı kavrayamıyorsa, yaratıcının varlığını akledemiyorsa aslında o adam kördür, hiçbir şey görmüyor demektir. Çünkü tabiatta olan her şey, hatta bizatihi kendimiz bile aslında bir yaratıcının varlığını, Allah'ın varlığını bize bas bas bağırıyor. Yani Anadolu tabiriyle söyleyecek olsak bas bas bağırıyor. Ben buradayım diye adeta haykırıyor. Dolayısıyla bizim bunu görmemiz lazım. Peki bunu gördüğümüzde ne olur? İşte bunu gördüğümüzde, Allah'ı gördüğümüzde biz bu defa kötülük yapmayız. Kötülükten uzak dururuz. Çünkü biz Allah'ı gördüğümüz zaman Allah bize diyor ki ben sizi hesaba çekeceğim. Yani yaptıklarınızdan hesap vereceksiniz. Şimdi yaptıklarından hesap verecek olan bir insan ne yapmayacaktır? Kolay kolay suça düşmeyecektir. Hı-hı. Suça düşer olmayacaktır. Çünkü onun karşılığında bir şey var. Bu yüzden yine Mevlana Hazretleri diyor ki seni kötülüğe sevk eden vesveselerle yoldaş oldukça sen ve çullahı nasıl görebilirsin? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Bu sözle ilgili olarak Mevlana Hazretleri o ayet-i kerimeye atıfta bulunuyor. Ayet-i kerime şöyle. Doğu da batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır. Muhakkak ki Allah her şeyi kuşatmıştır ve bilendir. Bakara suresi 115. ayet-i kerimesi. Dolayısıyla bizim dünyanın neresine dönerseniz dönün, nereye gidin, hatta evrende nereye bakarsanız bakın, bütün bunlar, bütün bu varlıklar Allah'ın yaratmasıyla ortaya çıkmış varlıklardır. Ve gerçekten de gönül gözü dediğimiz gözü açık olan insanlar, gönül gözünün önüne bir kıl gelerek gerçeği engellenmesine mani olmamışsa ne yaparsınız? Bu gerçeği, bu hakikati görürsünüz. Buradaki misal de oraya da tekrar dönmekte fayda var. Hani bizim zaman zaman kibrimiz uzayabilir. Bazen bir tane kibriniz vardır. Gerek fazla uzar. Gözünün önüne gelir. O kibrik aslında sizin dışarı görmenize mani olur. Koca koca şeyleri görmenize mani olur aslında o şey. Bunun gibi bir şeydir. Kalp gözü dediğimiz şey de böyledir ve sizin hakikati görmenize mani olur. İncecik bir kıldır ama hakikati görmenize mani olur. Sizi öyle bir tuzakla bağlamıştır ki, incecik bir misineyle bağlamıştır ki siz o misineyi çözerek hakikati göremezsiniz. Bu sözün Allah'ın veçi, veçullah, Allah'ın yüzü her taraftadır sözüyle ilgili olarak bu ayet-i kerimenin inişiyle ilgili bir şey de rivayet anlatılır, bir rivayetle de bulunurlar. Bir sefer esnasında hava bulutlu olduğu için kıblenin ne tarafa düştüğünü ihtilaf eder askerler ve her birisi kendince ne taraf o düşünüyorsa o tarafa dönerler ve dışarıdan bakıldığında bir de bakmışsınız ki işte birisi o tarafa dönmüş, birisi batıya dönmüş, birisi doğuya dönmüş, her birisi değişik yönlere dönmüşler. Tabii geri döndüklerinde de Hazreti Peygamber'e soruyorlar, işte böyle böyle oldu, biz yani namazı şeyi bilemediğimiz için, kıbleyi bulamadığımız için, ne taraf olduğunda ihtilaf ettiğimiz için herkes kendince kıble ne tarafsa o tarafa doğru döndü ve namaz kıldı. Bizim durumumuz ne olacak diye sorduğunda işte bu ayet-i kerime nazil oluyor ve Hazreti Peygamber bu ayet-i kerime okuyor. Demek ki asıl olan şey aslında Allah'ın muradıdır. Asıl olan şey Allah'a kulluk etmektir ve Allah'ın ilahlığını kabul etmekten ibarettir. Bunun için bizim herhangi bir yöne, herhangi bir şeye bağlı kalmamız, sadık kalmamız diye bir şeyden söz edilemez. Elbette bildiğimiz zaman, tahmin ettiğimiz zaman diyelim ki namaz kılacağımızda Kabe'ye döneceğiz. Ama asıl olan şey her tarafta Allah'ı görmemiz lazım. Zaten bizim mutasavvıfların da anlatmak istediği şey bundan ibaret. Mevlana Hazretleri de bunu bize örnek veriyor. Ve diyor ki kimin kalbinde kapağı açılırsa gönül köşkünde yüzlerce güneş görür. Yıldızların içinde ay nasıl görünürse varlık aleminde de Allah öylece görünür. Bu fikriyatı gördükten sonra, bunu kavradıktan sonra gerçekten de her güzel şeyde Allah'ın kudretini görürsünüz. Her şeyde yaratıcı olarak Allah'a kolaycıkla ne yapabilirsiniz? Kavrayabilirsiniz, görebilirsiniz. Ama bunu kavramadığınız zaman, bunu anlamadığınız zaman hiçbir yerde Allah'ı görmezsiniz. O zaman da dersiniz ki ben gözümden gördüğüme, elimden tuttuğuma inanırım, gerisine de inanmam. Mevlana Hazretleri bu ileride gelecek ya da geçmişte söylemişti. Yani sen tamam, biz mesela bugün ben New York'u görmedim. New York diye bir yer yok desem doğru bir şey söylemiş olur muyum? Söylemiş olmam. Çünkü ben görmesem de zaten orası var. Biz mesela diyelim ki bir ama adam hiçbir zaman ayı görmese, ay diye bir şey yok kardeşim, nereden çıkarıyorsunuz bunu dese ay yok olur mu? Olmaz. Senin görmemiş olman onun varlığına halel getirmez. Allah'ın da bu yaratmış olduğu eserlerden hareket ederek görmemesi, bazı insanların kavrayamaması onun olmadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla biz mesela Hazreti Peygamber'i ne görüyoruz ne de duyuyoruz bugün. Ama onun yolundan gidiyoruz. Bizim bugün Hazreti Peygamber'i görmemişimiz ve onu duymayışımız onun olmadığı anlamına gelmez. Mesela bir adam kalkıp dese ki bize, ya siz işte Hazreti Muhammed deyip duruyorsunuz ama tarihte böyle bir adam yaşamamıştır. Böyle bir şey yoktur. Bütün bu kitaplarda yazan edenler de başkaları tarafından uydurulmuş, sonradan uydurulmuş bir şahsiyettir dese, bir roman kahramanı gibidir dese, biz ne yaparız? Sen böyle de dur kardeşim. Senin onu kabul etmemen onun olmadığı anlamına gelmez. Hı-hı. Ancak sen kendini kandırabilirsin, hı-hı, diye cevap veririz. Bu yüzden de bizim gönül gözü dediğimiz gözümüzün sürekli açık olması lazım. Eğer gönül gözümüz açıksa işte Hazreti Ömer gibi insanı kamilleri de görebiliriz. Hazreti Ömer gibi mürşidi kamil, kendiliğinden mürşidi kamil, mürşitlik yapma iddiasında bulunmasa bile, mürşitlik yapmasa bile kendiliğinden bir mürşit olduğunu, diğer insanlara yol gösterici olduğunu söyleyebiliriz. Hala böyle değil midir? Biz hala Hazreti Peygamber'in yolundan ve Hazreti Peygamber'in yoluna uymuş bu insanların yolundan gitmiyor muyuz? İşte burada okuyoruz. Hazreti Ömer'in hikayesini okuyoruz. Hala Hazreti Ömer sade hayatıyla bize mürşitlik yapıyor. Aradan 1500 sene geçmiş olmasına rağmen, biz asla Hazreti Ömer'i görmemiş olmamıza rağmen onun adaletini hala bütün dünyadaki insanlar konuşuyorlar. Adalet peşinde koşan bütün insanlara Hazreti Ömer hala mürşitlik yapıyor. Ve hala insanları irşad ediyor. Demek ki mürşidi kamil olmak için de illa sözlü olarak bunu yapmanız gerekmiyor. Kendiliğinden de aslında başkalarına mürşit olabilirsiniz. Bu yüzden de insanın Allah'ın hedef olarak kendisine göstermiş olduğu insanı kamile doğru yol alması lazım. Oraya doğru koşması lazım. O tarafa doğru hareket etmesi lazım. Ona yaklaştığınız takdirde kendinizi ıslah ettiğiniz sürece de başkalarına da zaten örnek olursunuz. Halinizle de mürşit olabilirsiniz.
Peki hocam, beyitleri bitiremedik ama haftaya devam edelim. İnşallah. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.